Şöyle bir düşünün, elinizdeki kumandanın, masanızdaki klavyenin, hatta odanızın köşesindeki o küçük sensörün pilini en son ne zaman değiştirdiniz? Sürekli biten piller, aranan yedekler, o küçük can sıkıntısı. Peki ya tüm bu cihazların pillere hiç ihtiyaç duymadığı bir dünya mümkün olabilir miydi? Şaşırtıcı gelebilir ama bu gelecek sandığımızdan çok daha yakın olabilir. Bugün University College London yani UCL'den bilim insanlarının geliştirdiği gerçekten de ezber bozan bir güneş hücresi teknolojisine odaklanıyoruz. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu teknoloji dışarıdaki parlak güneş ışığına değil, iç mekanlardaki yani evimizdeki ofisimizdeki o sıradan hatta bazen loş ışığa ihtiyaç duyuyor. Ve bunlar küçük elektronik cihazları çalıştırabiliyor. İnanılmaz değil mi? Bu derinlemesine analizimiz için Advanced Functional Materials gibi saygın bir bilimsel dergide yayımlanan, bu heyecan verici buluşu tüm detaylarıyla ortaya koyan bir araştırmayı temel alıyoruz. Ve en önemlisi, bunun sizin yani hepimizin günlük hayatı için anlamı ne olabilir?
Milyarlarca pille çalışan cihaz için hem daha pratik hem de çevreye çok daha duyarlı bir gelecekten bahsediyoruz aslında. O zaman hadi lafı daha fazla uzatmadan bu konunun detaylarına şöyle bir inelim. Öncelikle hepimizin kanıksadığı ama aslında büyük bir sorun olan mevcut duruma bir bakalım. Pil bağımlılığı. Hayatımızdaki irili ufaklı o kadar çok cihaz var ki, akıllı saatler, kumandalar, kablosuz fareler, tartılar, duman detektörleri, sayısız sensör, hepsi ya düzenli pil değişimi istiyor ya da şarj edilmek zorunda. Bu sadece kişisel olarak bir angarya değil, aynı zamanda gezegenimiz için de ciddi bir yük oluşturuyor. Bu nokta çok çok önemli. Özellikle şu tek kullanımlık piller var ya, onları düşündüğümüzde hem üretimleri için harcanan kaynaklar hem de ömürleri dolduğunda ortaya çıkan o tehlikeli atıklar gerçekten devasa bir çevresel sorun. Çalışmanın yazarlarından Doktor Moştaba Abdi Celebi de bunu vurguluyor zaten. Düşük enerjiyle çalışan ama sayıları milyarları bulan cihazın sürekli pil değişimine bağımlı olması bu sürdürülebilir bir model değil, kesinlikle değil.
Ve nesnelerin interneti dedikçe bu daha da artacak, değil mi?
Aynen öyle. Nesnelerin interneti yani IoT dediğimiz her şeyin internete bağlı olduğu ekosistemin büyümesiyle bu sorunun katlanarak artması bekleniyor. Düşünün, yani önümüzdeki yıllarda belki de trilyonlarca sensörden bahsediyor olacağız. Bunların pillerini nasıl yöneteceğiz? Lojistiği, atığı, korkunç bir tablo.
İşte tam bu noktada bilim dünyasının bir süredir üzerinde çalıştığı ama şimdi sanki önemli bir engeli aşmış gibi görünen bir malzeme çıkıyor karşımıza. Perovskit. Çoğumuz güneş panellerini hani çatılarda gördüğümüz o büyük koyu renkli silikon panellerle tanıyoruz. Silikon harika bir malzeme tabii ama en verimli haliyle doğrudan güneş ışığı altında çalışıyor.
Evet.
Perovskitler ise biraz farklı bir kulvarda sanki. Özellikle iç mekanlardaki gibi daha düşük seviyeli, dağınık ortam ışığını yakalama ve enerjiye dönüştürme konusunda silikona kıyasla çok daha yetenekliler. İşte işin gerçekten heyecan verici kısmı burası bence. Yani normalde enerji üretimi için pek de umut vaat etmeyen ofis veya ev ışığımızın değerli bir kaynağa dönüşme potansiyeli doğuyor.
Evet, kesinlikle. Bu verimlilik farkı oldukça çarpıcı. UGL araştırmacılarının geliştirdiği bu yeni nesil perovskit hücreleri, aynı iç mekan ışık koşulları altında standart silikon bazlı hücrelerden tam 6 kat daha fazla elektrik üretebiliyor.
6 kat mı?
6 kat. Bu şu anlama geliyor: daha önce iç mekan ışığıyla çalıştırılması pek mümkün olmayan veya çok kısa süreli çalışan birçok düşük güç tüketimli cihaz artık sürekli olarak kendi enerjisini üretebilir hale gelebilir. Yani ham enerji miktarı belki hala dış mekan güneş panelleri kadar yüksek değil ama bu 6 katlık artış var ya, işte o birçok küçük cihaz için gereken eşik değeri aşmamızı sağlayabilir. Kritik olan nokta bu aslında. O eşiği geçmek.
6 kat daha verimli olması gerçekten inanılmaz. Peki madem bu kadar iyilerdi, neden şimdiye kadar hayatımıza daha fazla girmediler? Hep bir aması vardı bu perovskitlerin, değil mi? Bir sorun vardı sanki.
Çok doğru bir nokta. Perovskitlerin en büyük handikapı evet kararlılık sorunuydu. Yani zamanla, hatta bazen oldukça kısa sürede performanslarını kaybediyorlardı, verimlilikleri düşüyordu. Bunun temel nedeni malzemenin kristal yapısı içindeki mikroskobik kusurlardı. Araştırmacılar bunlara tuzak, yani trap adını veriyor.
Tuzak.
Evet, tuzak. Bu tuzaklar elektrik akımını oluşturması gereken elektronların serbestçe akmasını engelliyor, enerjinin ısı olarak kaybolmasına neden oluyordu. Potansiyel oradaydı ama bu kusurlar yüzünden tam olarak açığa çıkarılamıyordu ve hücrenin ömrü de kısa oluyordu maalesef.
Anladım. Yani potansiyel bir süperstar ama biraz sahne korkusu var gibi bir durum. Peki UCL ekibi bu sahne korkusunu nasıl yendi? Ne yaptılar da bu sorun çözüldü?
İşte araştırmanın can alıcı noktası tam da burası. Ekip bu kararlılık ve verimlilik kaybı sorununu çözmek için oldukça zekice kimyasal müdahaleler geliştirmiş. Şöyle basitçe anlatayım. Perovskit katmanının hem altına hem de üstüne özel pasivasyon katmanları eklemişler. Bu katmanlar o bahsettiğimiz elektron tuzaklarını etkisiz hale getiriyor, kusurları adeta yamıyor.
Anladım.
Araştırmanın baş yazarı Siming Huang'ın kullandığı bir benzetme var. Durumu çok iyi özetliyor bence. Kusurlu bir güneş pili diyor, parçalara ayrılmış bir pastaya benziyor.
İlginç bir benzetme.
Evet, uyguladıkları yöntemlerle bu pastayı adeta tekrar bir araya getirmişler. Böylece elektronlar yani yükler malzemenin içinde çok daha pürüzsüz, engellere takılmadan akabiliyor. Bu hem anlık verimliliği arttırıyor hem de malzemenin zamanla bozulmasını ciddi ölçüde yavaşlatıyor. Yani malzemenin doğasındaki bu temel probleme bu kadar etkili bir çözüm bulmaları gerçekten büyük bir başarı.
Birleştirilmiş pasta benzetmesi harika gerçekten. Peki rakamlar ne söylüyor? Bu geliştirilmiş hücreler pratikte ne kadar iyi çalışıyor? O 6 kat verimlilik artışı kulağa hoş geliyor ama elde edilen somut enerji ne kadar?
Sonuçlar, evet, oldukça etkileyici. Geliştirilen bu yeni hücreler, 1000 lüks seviyesindeki iç mekan ışığı altında test edilmiş.
1000 lüks, bu neye denk geliyor aşağı yukarı?
Şöyle bir fikir vereyim. 1000 lüks, oldukça iyi aydınlatılmış bir ofis veya süpermarket ortamına denk gelir. Hani parlak bir ortam. Karşılaştırma yapmak gerekirse, tipik bir oturma odası akşamları belki sadece 100-200 lüks, hatta daha az aydınlatmaya sahip olabilir.
Anladım.
İşte bu 1000 lüks altında hücreler ışığın %37.6'sını doğrudan elektriğe dönüştürmeyi başarmış.
%37.6 mı?
Evet, %37.6. Bu iç mekan gibi düşük yoğunluklu bir ışık kaynağından elde edilen enerji için gerçekten çok yüksek bir oran. Piyasadaki bazı küçük iç mekan güneş hücreleri %10'ları bile zor bulurken %37.6'ya ulaşmak dikkate değer bir sıçrama.
Vay canına, %37.6. İç mekan ışığından bu verimi almak gerçekten şaşırtıcı. Ama en başta konuştuğumuz o kararlılık meselesi vardı. Tamam, verimlilik yüksek ama bu ne kadar süre devam ediyor? Yani birkaç hafta sonra performans yine düşüyorsa pek bir anlamı olmaz sanki.
İşte bu noktada araştırmanın belki de en önemli bulgusu devreye giriyor. Dayanıklılık. Çünkü bir teknolojinin pratik değeri ancak uzun süre güvenilir bir şekilde çalıştığında ortaya çıkar, değil mi?
Tabii ki.
UCL ekibinin geliştirdiği bu yeni hücreler, oldukça zorlu koşullar altında yapılan 100 günlük sürekli bir test sürecinin sonunda başlangıçtaki en yüksek performanslarının %92'sini korumayı başarmış.
%92, 100 gün sonunda.
Evet, %92. Bu çok kritik çünkü daha önceki optimize edilmemiş perovskit hücreleri aynı test koşullarında performanslarının sadece %76'sını koruyabilmişti. Aradaki bu %16'lık fark, yani %92'ye karşı %76, teknolojinin artık sadece laboratuvarda değil, gerçek dünya uygulamalarında da uzun ömürlü ve güvenilir olabileceğine işaret ediyor.
Bu harika bir haber.
Kesinlikle. Kararlılık sorununun bu denli etkili bir şekilde kontrol altına alınması, ticarileşmenin önündeki en büyük engellerden birini kaldırıyor diyebiliriz.
Harika. Hem verimli hem de dayanıklı. Peki, işin bir de ekonomik boyutu var tabii. Sonuçta bir teknolojinin yaygınlaşması için cüzdanınıza da hitap etmesi gerekiyor biraz. Bu perovskit hücrelerinin maliyeti ne durumda? Geleneksel silikon panellerle rekabet edebilir mi acaba?
Maliyet konusu perovskitlerin belki de en heyecan verici potansiyellerinden biri. Üretimlerinde kullanılan temel malzemeler, yani kurşun, iyot, karbon gibi elementleri içeren bileşikler, bunlar genellikle dünyada bol miktarda bulunan ve nispeten ucuz maddeler. Üretim süreçleri de silikon panellerin gerektirdiği o yüksek sıcaklıklar ve vakum ortamları gibi enerji yoğun ve pahalı adımlara kıyasla potansiyel olarak çok daha basit ve düşük maliyetli olabilir. Yani çözelti bazlı kaplama teknikleri, bir nevi boyama veya baskı yöntemleri kullanılabilir.
O zaman Dr. Jalebi'nin tıpkı bir gazete gibi basılabilirler ifadesi buradan mı geliyor? Bu kulağa devrimsel geliyor ama pratikte ne kadar gerçekçi bu? Yani rulodan ruloya güneş hücresi basmak kulağa geldiği kadar kolay mı gerçekten?
Bu ifade teknolojinin potansiyelini çok güzel özetliyor aslında. Elbette gazete basar gibi demek sürecin son derece basit olduğu anlamına gelmiyor. Hala aşılması gereken mühendislik zorlukları var.
Ne gibi mesela?
Özellikle yüksek verimliliği ve uzun ömrü koruyarak geniş alanlarda kusursuz ve homojen katmanlar oluşturmak. Bu katmanları nemden ve oksijenden koruyacak etkili ve ucuz kapsülleme yöntemleri geliştirmek. Bunlar önemli. Seri üretimde kalite kontrolünü sağlamak, tutarlılığı yakalamak lazım. Ancak temel prensip olarak o geleneksel silikon üretimine kıyasla çok daha az enerji ve daha ucuz ekipmanla üretim potansiyeli taşıdığı kesin.
Anladım.
Ekibin şimdiden endüstriyel ortaklarla ticarileşme görüşmelerine başlamış olması da bu zorlukların aşılabilir olduğuna dair bir güvenin olduğunu gösteriyor bence. Eğer bu potansiyel gerçekleştirilebilirse, evet, maliyetler önemli ölçüde düşebilir ve teknoloji çok daha geniş kitlelere ulaşabilir.
O zaman şöyle bir toparlayacak olursak, görünen o ki küçük cihazlarımızı çalıştırmak için sürekli pil değiştirme veya şarj etme derdi yakında tarihe karışabilir.
Umut verici, evet.
Perovskit adı verilen özel bir malzeme sayesinde evimizdeki veya ofisimizdeki o sıradan ışıktan bile geleneksel silikon hücrelere kıyasla tam 6 kat daha verimli enerji elde etmek mümkün hale geliyor. Daha da önemlisi, bu malzemenin en büyük sorunu olan kararsızlık ve çabuk bozulma meselesi, UCL ekibinin akıllıca kimyasal müdahaleleri sayesinde büyük ölçüde çözülmüş durumda. Hücreler 100 gün sonra bile performanslarının %92'sini koruyor. Bu müthiş.
Evet, bu çok önemli bir gelişme.
Çok düşük maliyetlerle, hatta belki bir gün gerçekten de gazete basar gibi seri üretilme vaadini taşıyor. Bütün bunlar bir araya gelince tablo oldukça etkileyici duruyor.
Kesinlikle. Şimdi bir an durup günlük hayatınızı düşünün. Televizyon kumandası, klima kumandası, kablosuz klavye ve fareniz, dijital saatiniz, banyonuzdaki tartı, evdeki akıllı güvenlik sensörleri, duman, hareket, kapı pencere sensörleri, belki giyilebilir sağlık takip cihazları. Liste uzayıp gidiyor, değil mi?
Evet, say say bitmez.
Hepsi pil veya şarj gerektiriyor. İşte bu perovskit teknolojisinin yaygınlaşması demek, tüm bu cihazlar için pil bitti derdinin ortadan kalkması demek olabilir. Bu sadece kişisel rahatlık açısından değil, aynı zamanda her yıl çöpe giden o milyarlarca pilin yarattığı çevresel felaketi önlemek adına da dev bir adım olabilir.
Çok doğru.
Daha az atık, pil almak için daha az masraf ve şüphesiz çok daha kesintisiz bir kullanım deneyimi. Yani hem hayatımızı kolaylaştırma hem de gezegenimize daha iyi bakma potansiyeli bir arada sunuluyor gibi.
Bu teknoloji aslında sürekli etrafımızda olan ama belki de hiç fark etmediğimiz bir enerji kaynağını, ortam ışığını ne kadar verimli kullanabileceğimizi gösteriyor. Bu da ister istemez akla şu soruyu getiriyor. Acaba çevremizde farkında olmadığımız veya yeterince faydalanmadığımız başka ne gibi böyle gizli enerji kaynakları olabilir?
İlginç bir soru.
Mesela binalardaki veya elektronik cihazlardaki o küçük sıcaklık farklarından enerji toplamak ya da yürüdüğümüzde zeminde oluşan titreşimlerden, hatta havadaki radyo dalgalarından. Mümkün mü bunlar? Sürekli sayısı artan ve birbirine bağlanan o küçük akıllı cihazlarımızı çalıştırmak için gözden kaçırdığımız, henüz potansiyelini tam olarak keşfetmediğimiz başka ne gibi enerji hasat yöntemleri olabilir? İşte size üzerinde kafa yoracak bir düşünce. Geleceğin enerji manzarası belki de bu tür görünmez ortamdaki küçük enerji kırıntılarını toplamayı başarmamıza bağlı olacak. Ne dersiniz?